Merhaba, bugün 22 Mart. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı podcast'ı dinliyorsunuz. Şubat ayı genelinde kırılan rekor gösterdi ki ortalama sıcaklıklar kışın yükseldi. Küresel ısınma bu yıl bize kendini tarlada nasıl gösterecek? Hasat beklentileri hakkında konuşabilecek durumda mıyız? Ülkemizin iki ayrı bölgesinden iki kıymetli hocamız var bu yayında. Her zaman olduğu gibi Yeşil Hat editörü Hale Aydoğmuş'la ağırlıyoruz. Tekirdağ'dan Profesör Doktor İsmet Başer, Konya'dan Profesör Doktor Süleyman Soylu.
Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İki hocamıza da soracağız ama önce batıdan başlayalım müsaadenizle. Sayın İsmet Başer, Trakya özelinde kış nasıl geçti?
Şöyle bir şey, şimdi Trakya özelinde geçen yıldan biliyorsunuz, geçen yıl bölgemizde bir kuraklık yaşadık. Ve Eylül ayına kadar neredeyse bu kuraklığı yoğun şekilde hissettik. Göletlerimiz bile oldukça düşüktü. Hatta korkmaya başlamıştık artık biz bu. Ancak özellikle Ekim ayında hatta Aralık ayından itibaren Trakya bölgesine gelen yağışlar, şu anda hesap kendim yaptım hemen, 370 milimetre yağış düşmüş Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında. Yani bölge genelde şu anda fazlası yüksek sıcaklığı da görmedik. Şu anda durumumuz iyi gidiyor. Onu söyleyebilirim. Yani çok fazla. Tabii, küçük sorunlarımız var. İşte ilaç etkisi gibi, ama kuraklık, şu anda görünen bir kuraklık tehlikemiz şimdilik yok. Ama bu şu demek değil. Çünkü Nisan ve Mayıs ayları, Süleyman Hoca da var burada, çok önemli. Henüz şu anda bitti diyemeyiz ama en azından o korkuyu biraz attık.
O zaman Süleyman Hoca'ya da soralım hemen buradan. İç Anadolu'ya bakarsak hocam, size göre kış nasıl geçti?
Evet, baktığımız zaman İç Anadolu bölgesinde de geçen yıl Trakya'ya benzer şekilde geçen yıl İç Anadolu bölgesinde de Ocak ayına kadar hiç yağmur düşmedi ama Ocak ayından itibaren çok güzel bir sezon yaşadık. Özellikle bizim Hububat'ta yağışın miktarından ziyade dağılımı önemli ve bitkinin kritik dönemlerinde de kısmi yağışlar ve bahar döneminde iyi yağış aldık. Geçen yıl ciddi bir rekor kırdık rekoltede. Bu yıl da geçen yılın tersine yağışlar oldukça düzenli ve dengeli gitti. Şu ana kadar Şubat ayı biraz kurak gitti. Onun dışında diğer aylar mevsim uzun yıllar ortalamasına yakın hatta bazen üzerinde gitti. Son 29 Şubat'a kadarki ülke genelinde de zaten benzer bir durum var baktığımız zaman Hale Hanım. Yani ülke genelinde uzun yılların ortalamasının %8 üzerinde yani Ekim ayından Şubat ayının sonuna kadar. Geçen yıla göre de %75 ülke geneli fazla yağış almışız. Tabii İç Anadolu'ya baktığımız zaman uzun yıllar ortalamasının bir %8-10 altında şu anda. Ama geçen yıla göre de çok ciddi artışlar var o yönüyle. Tek bu yılki olumsuzluk sıcaklıklar çok yüksek seyretti. Örneğin Aralık ayında sıcaklık ortalaması Konya özelinde söyleyecek olursak 1,5-2 derece civarındayken 5-6 derece. Ocak ayı 0 derece -0,2 iken 4 dereceye yakın oldu. Şubat ayı 1,5 derece civarındayken uzun yıllar ortalaması 6 derece oldu. Yani ortalama her ay 4 derece civarında bir yüksek sıcaklık seyretti. Tabii yağışlar yağdı ama bitkiler de devamlı fotosenteze faaliyetine devam etti. Yani çiftçinin deyimiyle çalıştı bitki ve topraktaki nemi de kısmen harcadı yani tüketti. Şu anda bir kuraklık sıkıntımız yok ama şu andan itibaren bitkiler aşırı su tüketmeye başlayacaklar. Bu 2 günlük, 3-4 günlük bir soğuk periyoda girdik. Mesela bugün Konya'nın bazı ilçelerine kar yağdı. -3, -5'lere varan düşük sıcaklıkları bekliyoruz. Yani bir anda kışa girdik yani. Hiç kışın yaşamadığımız düşük sıcaklığı 3 gün yaşayacağız gibi görünüyor. İnşallah en az zararını atlatırız bu periyodu da.
Yine Süleyman Hoca'ya da soracağım ama Sayın İsmet Başer'e şunu sormak istiyorum. Hocam, yağışlardan bahsettiniz de Trakya'da böyle bir sıcaklık ortalamasında dikkat çeken ya da kaygı uyandıran bir eğilim oldu mu?
Yani bu yıl bazında bakarsak, evet, geçmiş yıllardan beri son 5 yıl içerisinde biz Trakya'da esasında küresel iklim değişimi dediğimiz yapının etkisini artık net görmeye başladık. Ve bölgemizde bunu da geçen yıl net olarak gördük. Ama bu sene bazında aşırı bir sıcaklık artışı Trakya bölgesinde kısa kısa oldu ama bizim ürünlerimizi etkileyecek düzeyde bir sıcaklık artışı bölgemizde şu an itibariyle yok. Olmuş şu ana kadar olamadı. Benim yalnız burada bilmiyorum konu izabı. Esas bu sene çekindim Trakya'da da diğer bölgelerde olsun. Bitkilerimiz çok aşırı soğuklarda olmadığı için özellikle bölgemizde hakikaten iyi düzeyde gelişti. Ama bu dönemden sonra gelecek bir çekim kuraklığı tamam belki biraz şey yaptık ama bu dönemden sonra gelecek düşük sıcaklıklar bunda eksi 20 falan değil. Bakın ileride Nisan ayında gelecek düşük sıcaklıklar bitkilerimiz bazı yerlerde fazla geliştiği için bu düşük sıcaklıklar bitkilerimizde sorun çıkarabilir. Biz bunu 2-3 yıl önce yaşadık. Bu nedenle dikkatli olmamız gerekiyor diyor mu? Yani ileride kuraklığı konuşuyoruz ama bu soğuk sıcaklık dalgalanmaları ben tarımımızı özellikle Trakya'da önemli etkileyecek. Ne demek istiyorum? Bugün hava 25 derece, gece 4 derece, 5 derece ve bu değişim çok fazla yaşıyoruz. Bu senede bu saatten sonra bu değişimler olabilir. Ama şu ana kadar Trakya'da genelinde dikkati çeken bu sene için söylüyorum. Bir sıcaklık Süleyman Hoca'nın söylediği kadar net bir yerle bizi rahatsız edecek bir sıcaklık artışımız şu ana kadar yok.
Hocam, küresel ısınmanın malum etkileri var. Hava olayları çok aşırı bir şekilde meydana geliyor ve mevsimler ritmini kaybediyor. Şimdi bunun sonuçlarını tekrar size soracağız ama arada Konya'dan Süleyman Hoca'nın tarla tecrübeleri var. Ben onu hep takip ediyorum. Hocam, sıcaklık ortalaması yükselince tarlalarda ürünün daha sonra başına geleceklerden ziyade tarlaların kendisinde neler oluyor? Ne tür hiç beklenmedik yansımalar oluyor? Onlardan biraz bahsedelim mi?
Tabii ürünü değerlendiririz Faruk Bey ama özellikle bu yıl tüm Türkiye, sadece Konya özelinde de değil yani hep tüm Türkiye'den bize gelen şikayetler fare zararı, köstebek zararı yani bu sıcaklığın yüksek gitmesi doğal dengeyi de bozdu. Yani dolayısıyla özellikle çok ciddi bir fare popülasyonu var ülke genelinde ve Konya özelinde de çok yoğun. Bunlar başta yeşil aksam sahada olan buğday var, arpa var. Yonca tarlaları vardı. Yani bunları ciddi anlamda tahrip etti. Özellikle yonca üretim alanı yönüyle Konya çok ön planda ve yonca tarlalarında ciddi tahribat yaptı. Yoncayı bitirince de buğdaylar arpalara yönelmeye başladı. Yani dolayısıyla böyle bir dengesizliği oldu. Bitki bazında yüksek sıcaklığın İsmet Hocam dediği hakikaten bizim en çok korktuğumuz olaylardan biri. Normalde buğday eksi 20'ye dayanır ilk gelişme döneminde ama sapa kalkma dediğimiz yani diz boyuna yaklaştığı dönemde ise 1-2 derece, eksi 1, 0, artı 1 derecede dahi hani bir çocuğun anne karnında birkaç aylık dönemde geçirdiği bir rahatsızlığın yapacağı etki gibi buğdayın başağı da bitki 30-40 santim olduğunda aslında oluşmuştur. Yaprağın içinde gizlidir. Bu gelecek soğuk hava başaktaki çiçekleri ve dolayısıyla tane sayısını azaltma gibi bir olumsuzluk yapma riski var. Bizim en çok korktuğumuz şu anda kuraklık kadar bu soğuk periyodun özellikle Nisan ayında, Nisan başında bazı tarlalarda belki bu yarın akşam göreceğimiz eksi 5 dereceler. Ama bunun etkisini Faruk Bey hemen göremeyiz ancak bitkiler başak çıkardığı zaman o zaman veya hasada doğru veya hasatta bir bakacağız tarla çok güzel gözüküyor ama verim düşük çıkacak. Yani bunun gibi olumsuzlukları maalesef yaşayacağız. Tabii bu sıcaklıkların artışı, eksilmesi çiftçilerimizde de tarım takvimini çok ciddi değiştirdi. Artık normal ekim zamanlarımız değil, ekim zamanları kaymaya başladı. Çiftçilerimizin bitki besleme, gübre uygulama takvimi değişti. Yabancı ot ilaçlaması. Örneğin şu anda çiftçilerimizin çoğu yabancı ot ilacı atacaklar. Ama havalar gündüz sıcak, gece çok soğuk. Tedirgin oluyorlar. Havaların daha net ısınmasını, yani gecelerin de ısınmasını bekliyorlar. Bu arada bitki büyüdü. Otlar büyüdü. Yani bunun gibi ciddi şeyler ikilem içerisinde kalıyor üreticilerimizde. Bunların da etkisini birebir yaşıyoruz. Bu yıl tabii sadece İç Anadolu değil, özellikle Doğu Anadolu çok güzel yağış yönüyle. Güneydoğu çok iyi. Tabii o bölgelerde bugünlerde de çok yağışlı bir periyot var. O bölgelerde de en büyük sıkıntı bu yağışlı periyot, bu dönemlerde oralarda bitki gelişim biraz daha ileri. Hatta Hatay'da, Adana'da başak çıkaran tarlalar görülmeye başlanmış. Mantar hastalıkları yönüyle bu yağışlı periyot biraz o bölgelerde çiftçileri zorlayabilir diye tahmin ediyoruz.
Her iki hocamıza da şunu sormak istiyorum. Artık yeni anormal haline gelen iklim krizini konuşuyoruz. İklim krizine, mevsimlerdeki dengesizliklere tarımsal üretimde nasıl adapte olacağız? Yani bu durumla çiftçi, üretim nasıl uyumlu hale gelecek? Önce İsmet hocamızın tavsiyelerini alalım mı? Neler söylersiniz hocam?
Evet, şimdi artık şu var. Biz birincisi iklim değişimini ciddiye almamız lazım. Yani ben aynı zamanda kuraklık komisyonundayım ilin kaç yıldır. Toplantılar yapıyoruz, çok güzel kararlar alıyoruz ama uygulamada eksiklerimiz var. Bu nedenle bu işin ciddi olarak Trakya'da biz son 5 yıldır yaşıyoruz ve tarım zorlaşıyor. Süleyman Hoca da burada ama ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bizler daha önceden Nisan ayının, Ocak ayının tahminen nerelerde gezeceğini, nelerin nasıl olacağını tahmin edebiliyorduk. Artık bunları tahmin edemiyoruz. Yani 15 gün sonra karşımıza ekstrem havalar çıkabiliyor. Ama üreticiler, ama bizler, ama diğerlerinin ben konuşma olsun. Evet, iklim değişimi çok önemli. Ama artık yapacağımız bu işleri de bir an önce ne demek istiyorum? Mesela ben Trakya bölgesinde iki tane nehir var çevremde. Trakya bölgesinin bir an önce bir türlü sulamayı açmamız lazım. Çünkü kuraklığı nasıl kontrol edeceğiz? Burada neler yapılacak? Bakın, kuraklığı kontrol etme. Süleyman Hocam, ben çok konuşursam sen katkı yaparsın. Bir, kuraklığı şöyle bir kontrol edebiliriz. Birincisi toprağı iyileştirmemiz lazım. Çünkü suyu neresi tutacak? Ve bizler değil ki suyu, gelen var olan suyu, gelen suyu toprağımız tutması lazım. Ama ne yazık ki ülkemizde toprak yapısını organik maddeden tutun da diğer yapıya kadar, toprak işlemeye kadar birçok yönden biz topraklarımızı yeterince hazırlayamadık. Ve bu hazır olmayan toprakta bir var olan suyu iyi tutamıyor. Gelen suyu da yeterince kullanmadan bu suların birçoğu kayboluyor. Ne demek istiyorum? Bugün topraklarımız yeterinden fazla aşırı işliyoruz. Trakya için konuşayım. 5-6 kere toprağa giriyoruz. Bakın, gereğinden fazla aşırı azotlu gübrelemeler yapıyoruz. Bunların hepsi zaten iklim değişimi karşımızda var. Bir de bu uygulamalar bu iklim değişimine destek değil, tam tersine yöneliyor. Ne yapacağız? Birincisi toprağımızı bir hazırlamamız lazım. Ve hep beraber toprağı üreticimizin hazırlaması lazım.
İlave olarak tabii biz İç Anadolu bölgesi Türkiye'nin en kurak bölgesi. Yani Trakya, İsmet Hocamgil daha rahat. Bize göre iki kat daha fazla yağış alıyorlar. Bir de tabii oradaki çiftçiler de şey oturmuş. Yani kuru tarım işte hem buğday hem ayçiçeği kuru şartlarda. Bizim İç Anadolu'da maalesef tamamen doğal yağışa bıraktığımız zaman çiftçinin gelir seviyesi çok düşüyor. Buğday verimleri eğer yağışlar yetersiz olursa 200 kilogramın altına düşüyor. Dolayısıyla bizim için elzem olan ciddi anlamda su ve tabii Konya Kapalı Havzası dediğimiz 3 milyon hektarlık geniş bir alan. Konya, Karaman, Aksaray, Niğde için alan. Ama su kaynağımıza baktığımız zaman 4 milyar metreküp. O da çoğu yeraltı kaynağı. Tabii su olmayınca verimlilik ve çeşitlilik olmadığı için ciddi anlamda çiftçiler yeraltı kuyusu aşma eğiliminde. Ve bölgede binlerce yani kapasitenin çok üzerinde kuyu var. Tabii bunlar özellikle bu iklim değişikliğiyle beraber daha fazla su çekimi, daha fazla su seviyelerinin düşmesi gibi olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Tabii biliyorsunuz bu yıl 2024 yılında Tarım Bakanlığı planlı üretim sistemini devreye sokuyor. Ve Ağustos ayından itibaren çiftçilerimiz artık kafasına göre ekim yapamayacak her bölge için planlanan ürün desenine göre bir ürün portföyünü hazırlayacak ve onları ekecekler. İnşallah bunu uygulayabilirsek özellikle iklim değişikliğiyle beraber yağışın düşük olduğu ve su kaynaklarının alana göre daha yetersiz olduğu İç Anadolu gibi bölgelerde suyu daha az tüketen ürünlere daha fazla yüksek destek politikalarıyla en azından buradaki su arazi dengesini belli bir optimumda buluşturabilir. İkincisi bizim bundan sonraki nesillere gıda güvenliğini sağlayabilmek için tarım arazisinin geniş olduğu İç Anadolu, İsmet Hocam dedi Trakya bölgesinde de büyük potansiyel var ama belki su gitse şu anki potansiyelin 3-4 katına çıkacak oradaki potansiyel. O yüzden mutlaka dış havzalardan, mesela İç Anadolu'nun suyu yetmiyor. Mutlaka suyun bol olduğu Doğu Anadolu bölgesi olabilir, diğer kaynaklar olabilir. Şeylerle nasıl petrolü getiriyorsak dış havzalardan su getirmenin projelerini artık hayata geçirmeye başlamamız gerekiyor. Bunlar bizim gıda güvenliğimizi dengeye oturacak. Artı
Hocam ben
çiftçilerimiz...
bir su meselesinde araya girmek istiyorum.
Buyurun.
Tatlı su kaynaklarımızın üçte ikisini yanlış hatırlamıyorsam tarımsal sulamada kullanıyoruz. Onun da yarıdan çoğu buharlaşıyor. Yani boru demenizin altını çizmek istedim.
Tabii şöyle aslında Faruk Bey, İç Anadolu'da gerçekten çiftçilerin %100'e yakını tamamı basınçlı sulama sistemi kullanıyor. Yani biz suyu boruya aldık ama dediğiniz gibi o açık arazilerdeki buharlaşma çok fazla oluyor. Ama
Zaten
arazi çok.
sulamadan sonraki buharlaşmaya gelemiyoruz. Taşıma
Evet.
kanalları zaten buharlaştırıyor.
Yani biz de kanallardan artık boruya da indik ama arazi çok büyük, su yetersiz geldiği için tabii su girdiği anda çiftçinin verimi 10 kat artıyor. Yani dolayısıyla suya bir hücum var. Tabii bunu belli dengeleyebilmemiz için çiftçi gelirlerinin mutlaka biraz özellikle suyu az tüketen bitkilere yöneltmek açısından biraz daha o tip ürünlere pozitif ayrımcılık yapıp bölgesel desteklerin oluşturulması gerekecek. Çiftçi davranışlarına gelince de artık çiftçimiz de kendi su kaynağını ve iklim durumunu dikkate alaraktan artık fantazi değil, ayağı yere basan, kendi sulama imkanları ve iklim değişikliğine uyumlu ürün desenini, münavebe sistemini artık kafasında oturtması lazım. Her zaman çok para kazanmak veya yüksek verim değil, bir de işin sürdürülebilirliğini artık masaya yatırmamız gerekiyor. Bunu iyi planlarsak, işte destek politikalarıyla, bizim bazı yaptırımlarla belli bir dengeye oturtabilirsek inşallah ülkemizin geleceği açısından da sürdürülebilir bu arazilerimizin daha yıllarca, uzun yıllar insanımızı beslemesine yol açmış olacağız diye düşünüyorum.
Hocam şimdi iklim
Burada
krizinde
küçük bir katkı yapabilir miyim?
tabii hocam buyurun.
Şundan diyorum, ben aynı zamanda Süleyman Hocam tarım planlama komisyonundayım Tekirdağ. Bunu da dile getirdim. Şimdi bu tarım planlama komisyonu, tarım planlanması tekrar çok iyi bir karar. Ancak bir eksik görüyorum orada. Bunu da toplantılarda hep söyledim. Ürün seçmek ayrı bir şey. Biz ürün seçerken bakın şunu göremedim. Hatta bunu toplantımızda dedi. Ürünü seçtiğimiz anda bölgemizde atıyorum 8 tane ürün seçtik Trakya'nın belli ürünler. Bunlar kolay. Ama ben istiyorum ki bölgemdeki topraktaki suyu koruyacak, aynı zamanda toprağımı koruyacak bitkilerin bir türlü mesela bir çiftçilere şöyle bir şey getirilebilir. Yasa %5 ya da 10 baklagil ekme. Bu da destekli olabilir. Yoksa bu toprakların organik maddesinin diğer yapısını ama benim bildiğim tarım planlamasında böyle bir madde yok. Hatta dile
Yok.
getirdim olabilir hocam dediler. Muhakkak böyle bir iyileşti. Yani sadece ürünlerin çeşitleri oluşturmak değil, muhakkak toprak yapısını koruyacak, çevreyi koruyacak. Bu güzel tarım planlaması içinde bir şeyler sokmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Toplantılara dile getiriyorum. Süleyman Hocam da belki bu konularda zaten
Tabii
muhakkak destek.
şöyle Faruk Bey, aslında Trakya bölgesindeki 3 il pilot bölge seçildi o planlamada bu yıl. Diğer bölgelerde 2024-2025 sezonunda başlayacak. O yönüyle İsmet Hocamgil bu konuda daha bir adım öndeler. Yani olayı daha taze yaşıyorlar. Yani.
Hocam geçen yıldı galiba Süleyman Hocam biz bu konuları konuşurken laf dönüyor dolaşıyor onarıcı tarıma geliyordu. Artık pulluğa ne zaman veda edeceğiz diyorduk. Ben hiç karışmadan İsmet Hoca bahsetti. Sulamayı artırsanız bile o suyu tutacak bir toprağınız olması gerekiyor. Biz kimyasal maddelerle zaten ciğerini söküyoruz tabirimi maruz görün ve suyu tutacak bir toprağımız da yok. Onarıcı tarımda da İsmet Hoca'nın söylediğini ben ilk defa duymuş oldum. Örtü bitkileri ya da yeşil gübre denen, İngilizce'de cover crops denen bunların özellikleri nedir hocam? Azot bağlıyor, toprağın daha fazla organik madde içermesini sağlıyor, suyu tutuyor. Bu örtü bitkilerinle ilgili uygulamaya dair nasıl yapıldığını en basit şekilde nasıl anlatabiliriz? Yani hasattan
Şöyle
sonra mı? Ekim'den önce mi? Bunu bir ABC'sini söyleyelim mi tekraren?
Şöyle bir şey, ben söyleyeyim Süleyman Hoca da kalk. Ya da Süleyman Hocam hep ben önce konuşuyorum. Sen katkıyı söyle,
Ya
ben sonra
şöyle
katkıyı.
Faruk Bey, aslında biz bu yeşil gübrelemeyi yaptırma şansımız yok açıkçası, yani biraz realist olursak. Çünkü çiftçi normal üretimde zorlanırken, ya biz senin organik maddeni arttırır, işte yeşil gübre yap, bunu toprağa, ürünü ek toprağa karıştır demek maalesef çok lüks geliyor şu an için çiftçimize. Onun yerine İsmet Hocam'ın dediği gibi biz hem ürün yetiştirirken bir taraftan toprağın yapısını iyileştiren, özellikle baklagil yem bitkisi olabilir. Mesela bu hayvancılık yapan işletmelerde macar fiyi, yem bezelyesi, hubat karışımı, yine yemeklik tane baklagillerden nohut, mercimek, fasulye, kuru fasulye, bunlar yine mesela Çukurova bölgesi, Karadeniz bölgesinde soya fasulyesi, bunlar toprağın hem ürün yetiştirirken bir taraftan da toprağı ıslah eden bitki grupları. Bu bitkilerin ürün deseninde belli bir oranda mutlaka yer almasını zorunlu kılaraktan dolaylı yönden bir nevi sizin söylediğiniz, yani onarıcı, biz ona uygun münavebe sistemi diyoruz veya toprağın yapısını iyileştirici bir sistemi entegre edebiliriz. Direkt işte yeşil gübre yap, işte efendim örtü bitkisi, bunları daha geçmişte çok denendi. Maalesef bunlar çok uygulanabilirliği zor oluyor Faruk Bey. O yüzden biraz bir şeyin, hani çocuğa yemek yedirirken, bebeğe yedirirken içine bir şeyler karıştırıp o şekilde yediriyoruz ya, mutlaka destekleri ve planlamanın içine toprağı iyileştirici bitki gruplarını da karıştırarak çiftçimizi böyle alıştırmamız gerekiyor gibi geliyor.
Burada bir katkı yapayım. Bakın, yem bitkileri dedik ya bölgemizde. Bugün yetişmemesinin bence iki nedeni var. Süleyman Hoca da biliyor. Trakya bölgesinde ya da diğer bölgelerde en önemli neden, özellikle Trakya için konuşacağım. Şimdi buğday eken bir adam çok kolay satıyor. Kanola eken bir adam hasat ediyor, satıyor. Ancak yem bitkisini ekersen, bakın, bunu çok kolay satamıyor. O da biliyor ki yem bitkisi yararlı. Bu bitkiyi kolay satamazsa mücadelesi zor. Hemen bir yıl sonra bu iş. Bu nedenle bizim, eğer topraklarımıza onarıcı tarım olarak yem bitkileri olsun, bu bitkileri sokmak istiyorsak, bir buğday kanola kadar muhakkak bir sistem kurup bu çiftçiden bu satışı kolaylaştırmamız lazım. Yoksa bu üreticiler bunları eker ama elinde kalıyor, ya bir iki ay deposunda tutması lazım. Buğday kadar kolay depolanmıyor. Yani burayı bir, ben bunu gençlik toplantılarda en büyük sorunlardan biri, evet biliyorlar yetiştirir ama bu pazarlama işinin ihtiyacı olan da var, ama bu ikisini bir arada buluşturmamız lazım. Buraya bir çözüm bulmamız lazım diyorum.
Bu yeşil gübre dediğimiz bitkiler aslında aynı batıdaki örneklerde hasat almıyorlar. Meyveye dönerken tırnak içinde eziliyorlar, üstüne ekim yapılıyor. Ondan hasat
Evet.
almayı da öneriyorsunuz siz aynı zamanda.
Tabii tabii
Ama
tabii. Çünkü şöyle Faruk Bey, Avrupa'dan farkımız, tabii Avrupa'da yağışlar çok yüksek ve topraktaki bitki artıkları çabuk çürüyor. Mesela bu bir yeşil gübreleme veya cover plant dediğimiz, yani örtücü bitkilerde oradaki çiftçi bir efor sarf etmiyor. Zaten tarlada tohum attığı anda hiçbir şey yapmadan kendi toprak iyi şey bitkiler çıkıyor. Sadece toprak hazırlığında bir karıştırma işi kalıyor veya direkt doğrudan ekim tekniği
Eziyorlar hocam,
uyguluyorlar.
terminate
Tabii.
diyorlar,
Evet.
üzerinden geçiyorlar. Hani bizim de hani anınızda bahsettiğimiz konu, ama daha yeşilken, bitkiye dönmeden, meyveye dönmeden üzerinden geçiyorlar.
Bizim hayvanlar otlayacak şey bulamıyor meralarda. Yani bitki hiç
Şimdi
gelişim gösteremiyor. Ancak o dediğimizi de sulamayla yapmamız gerekecek çoğu yerde yani.
şöyle bir şey, ben de şöyle katkı yapayım. Bu mesela Trakya'da yapıyoruz ama sorun şurada. Şimdi bu bitki gelecek, ektik yeşil gübreyi diyelim ki. Nisan ayı gelecek, bunu biçeceğiniz zaman. Bakın, toprak madde, o organik maddemiz o kadar düşük ki. Ya o toprağı işlemede zorlanıyoruz. Ve başımıza da geldi. Ben de Süleyman Hoca gibi direkt pratik alandayım. O toprağı hazırlayamazsanız ikinci ürün verim kaybına uğruyor. İşte o zaman çiftçiye bir daha bu işi yaptıramıyorsunuz. Hakikaten o toprakları ektiniz. Nisan ayında üstten biçtiniz ama toprağımızı hazırlamada zorlanıyoruz. Niye? Toprak yapılarımız çok uygun değil. Bu nedenle Bu ekonomik şartlarda evet örtücü bitki çok güzel ama kolay değil yani bunu yaygın. Ama onun yerine baklagil tipi bitkiler en azından bizim toprağımızda onarıcı tarıma katkı yapabilir.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Profesör Doktor İsmet Başer, Konya Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Süleyman Soylu ve Anadolu Ajansı Yeşil Hat Editörü Hale Aydoğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.